Ayrım 17. 5. Bölüm. 25. Kısım. Lucy birden evin korkunç derecede küçük olduğunu fark etti. Sobayı yakmak, yulaf ezmesini pişirmek, ortalığı toplamak, Joe'yu giydirmek gibi sabah işlerini yaparken duvarlar üstüne üstüne kapanacakmış gibi yaklaşıyorlardı. Ne de olsa yalnızca 4 odalı bir evdi bu. Bir başkasına çarpmadan oradan oraya gitmek olanaksızdı. Eğer insan hareketsiz durup dinlerse kimin ne yaptığını rahatlıkla duyabilirdi. Henry banyoya su dolduruyor, David merdivenlerden sürünerek iniyor, Joe oturma odasında oyuncak ayısını yaramazlıktan ötürü cezalandırıyordu. Lucy diğerleriyle yüz yüze gelmezden önce bir süre kendi başına kalarak geceki olayları sindirmek, bunların birinci planda olmalarını engellemek, böylece bilinçli bir çaba harcamadan normal hareket etme fırsatını bulmak istiyordu. Aldatma oyununda pek başarılı olmayacağını tahmin etti. Onun için doğal bir şey değildi bu, tecrübesi yoktu. Hayatında kendisine yakın birini aldattığı başka bir olay anımsamaya çalıştı. Yoksa böyle bir şey ahlak kurallarına sıkı sıkı bağlılığından değildi bu. Yalan söyleme düşüncesi onu rahatsız etmiyordu. Yalnızca şimdiye dek kimseyi aldatmaya, yalan söylemeye gerek olmamıştı, o kadar. Bu diye düşündü Lucy, şimdiye kadar hep bir başkasının kanadı altında yaşadığım anlamına mı gelir? David ile Joe mutfak masasına oturup kahvaltılarını etmeye başladılar. David susuyor, Joe durmadan konuşuyordu. Lucy'nin canı yemek yemek istemiyordu. David ilgisiz bir sesle "Sen kahvaltı etmeyecek misin?" diye sordu. "Ben ettim." İşte ilk yalan, hiç de fena olmamıştı doğrusu. Fırtına kapalı yerde kalma sıkıntısını daha da arttırıyordu. Yağmur öylesine sicim gibi yağıyordu ki Lucy mutfak penceresinden ahırı zor görebiliyordu. Kapı ya da pencere açmamak da insanı bunaltıyordu. Alçak gri gökyüzüyle sis bulutları sürekli bir alacakaranlık oluşturuyorlardı. Bahçede patates fidelerinin arasından yağmur suları nehirler gibi akıyordu. Sebzelerin bulunduğu yer ise küçük bir havuz gibiydi. Müştemilatın çatısı altındaki serçe yuvası sulara kapılıp gitmişti. Şimdi kuşlar çatı direklerinin arasında panik halinde uçuşuyorlardı. Lucy Henry'nin merdivenlerden indiğini duyunca içini bir ferahlık kapladı. Anlayamadığı bir nedenden ötürü onun aldatma işinde çok usta olduğunu hissediyordu. Faber yürekten "Günaydın," dedi. Masada tekerlekli sandalyesinde oturan David başını kaldırıp gülümsedi. Lucy ocağın başında bir şeyler yapıyordu. Tüm yüzünü suçluluk kaplamıştı. Faber içinden homurdandı. Ama David'in karısının yüzündeki anlamı fark etmemiş gibi bir hali vardı. Faber onun bir budala olduğunu düşünmeye başladı. "Lucy, otur da kahvaltı et Henry," dedi. "Çok teşekkür ederim." "David, ne yazık ki sizi kiliseye davet edemeyeceğim," dedi. "Radyodan ilahileri dinlemekten başka çaremiz yok." Faber günlerden pazar olduğunu fark etti. "Siz her pazar kiliseye gidenlerden misiniz?" "Hayır," dedi David. "Ya siz?"
"Ben de gitmem."
"Çiftçiler için pazar gününün diğer günlerden bir farkı yoktur," dedi David. "Çobanımla görüşmek için adanın öteki tarafına gideceğim bugün. İsterseniz siz de gelebilirsiniz." "Memnun olurum," dedi Faber. Böylece çevreyi inceleme fırsatını bulacaktı. Özellikle telsizin bulunduğu kulübenin yolunu öğrenmesi şarttı. "Arabayı benim kullanmamı ister misiniz?" David ona sert bir bakışla baktı. "Ben pekala kullanırım." Gergin bir sessizlik oldu. "Bu havada yol mol diye bir şey kalmamıştır. Direksiyonda ben olursam daha güvencede sayılırız." "Elbette." Faber kahvaltısını etmeye başladı. David, "Benim için hiç fark etmez," diye konuşmasını sürdürdü. "Eğer istemiyorsanız gelmezsiniz." "Gerçekten gelmek istiyorum." "Dün gece iyi uyudunuz mu? Hala yorgun olabileceğinizi düşünemedim. Umarım Lucy sizi geç vakitlere kadar tutmamıştır." Faber Lucy'ye bakmamak için tüm iradesini kullandı. Gözünün ucuyla genç kadının saçlarının köklerine kadar kıpkırmızı kesildiğini görebiliyordu. David'in bakışlarını başka tarafa çevirmemesi için gözlerini onun yüzüne dikerek "Dün bütün gün uyumuştum," dedi. Yararı yoktu. David karısına bakıyordu. Lucy onlara arkasını döndü. David'in kaşları çatılır gibi oldu. Bir anlık bir şaşkınlık içinde ağzı açıldı. Faber tedirgindi biraz. Şimdi David ona düşman olacaktı. Düşman olmak demek kuşkulanmaya başlamak demekti. Tehlikeli bir durum değildi bu ama sıkıcı olabilirdi. David kendini çabucak toparladı. Sandalyesini masadan uzaklaştırarak arka kapıya gitti. Ben arabayı çıkarayım diye mırıldandı. Askıdan muşambasını alıp başından geçirdi çıktı. Kapının açık kaldı, birkaç dakika içinde rüzgar içeri esmiş, yerleri ıslatıp içeridekileri üşütmüştü. Kapı kapanınca Lucy yerdeki suları silmeye başladı. Faber uzanıp onu kolundan tuttu. Yapma diye Lucy kolunu çekti. Erkeği uyarmak için başını Joe'dan yana salladı. Faber saçmalıyorsun dedi ona. Sanırım biliyor. Ama bir an düşünürsen onun bilip bilmemesi umurunda bile değil, değil mi? Lucy bir an düşündü ama umurumda olmalı. Faber omuz silkti. Dışarıdan cipin kornası sabırsız çalıyordu. Lucy ona bir muşambayla bir çift çizme verdi. Benden söz etme sakın dedi. Faber muşambayı giyip ön kapıya gitti. Lucy mutfak kapısını kapatıp onu izledi. Faber eli kapının tokmağında olduğu halde uzanıp Lucy'yi öptü. Lucy de onu istekle öptükten sonra dönüp mutfağa girdi. Faber yağmurda çamurların içinde koşup cipe atladı. David hemen hareket etti. David arabayı ustalıkla kullanıyordu. Yol konusunda haklıydı. Cipin lastiklerinin gömülerek açtığı izlerden başka yol diye bir şey kalmamıştı. Yağmur çukurluklarda toplanmıştı. Araba çamurda zaman zaman kayıyordu. Bu durum David'in hoşuna gidiyor gibiydi. Dudaklarının arasına bir sigara sıkıştırmış, yiğitçe bir hava takınmıştı. Belki de araba kullanmayı uçak kullanmanın yerine koyuyordu. Araba bacakları olmayan biri için yapılmış bulunduğundan David rahattı. Pencerenin önündeki yerde bir çifte duruyordu.
Balığa çıkmadığınız zamanlar ne yaparsınız Henry?
Memurum.
Ne memuru?
Maliye işlerine bakarım. Makinenin önemsiz bir dişlisiyim.
Hazine ha?
Hemen hemen. Böylesine kısıtlı sıradan yanıtlar bile David'in sorularını engelleyememişti.
İşiniz ilginç mi diye istihare etti.
Fena sayılmaz. Faber bir masal uydurmak için tüm gücünü topladı.
Verilen bir makine parçasının kaça mal olacağını az çok bilirim. Bir de vergi yükümlülerinden fazla vergi alınmamasına dikkat ederim. Mühendisliğiniz belirli bir alanla mı ilgili?
Kağıt maşasından uçak motorlarına kadar her şeye bakarım.
Ah evet, hepimiz savaşa kendi çapımızda katkıda bulunuyoruz.
Manalı bir sözdü bu. David'in onun bu söze neden karşı çıkmadığını bilmesine olanak yoktu.
Savaşa katılamayacak kadar yaşlıyım dedi Faber alçak sesle. Bundan önceki savaşa katıldınız mı?
O zaman da çok gençtim.
Şansınız varmış.
Haklısınız. Şimdi uçurumun kıyısından gidiyorlardı ama David hızını azaltmıyordu. Faber'ın aklına onun ikisini de öldürmek istediği geldi. Kapının tokmağına tutunmak için uzandı.
''Sizin için çok mu hızlı gidiyorum?''
''Faber yolu iyi biliyorsunuz sanırım.'' dedi.
''David korkmuş gibisiniz.'' dedi.
Faber bunu duymazlıktan geldi. David biraz yavaşladı. Adanın oldukça düz ve çıplak olduğunu görüyordu Faber. Arazi hafifçe yükselip alçalıyordu ama tepeye benzer bir şey henüz görmemişti. Bitki örtüsü çoğunlukla ottu. Arada sırada cılız birkaç ağaç ortaya çıkıyordu. Rüzgarı tutacak hiçbir şey yoktu. David Rose'un koyunları herhalde çok dayanıklı hayvanlardı.
David birden evli misiniz diye sordu.
Hayır.
Akıllı adamsınız.
Ah orasını bilemem.
David ona yan gözle bakarak Londra'da sizi şöyle enfes birinin beklediğinden eminim dedi.
Faber bazı erkeklerin kadınlardan aşağılayıcı bir biçimde konuşmalarından asla hoşlanmamıştı.
Sert bir sesle bence Bay Rose siz Lucy gibi bir kadına sahip olmakla çok şanslısınız dedi. Ya sahi mi?
Sahi.
Yine de arada sırada kaçamak yapmak iyi olur değil mi?
Faber bu herif konuyu nereye getirmek istiyor diye düşündü. Yüksek sesle ben monogaminin değerlerini anlamak şansına ulaşamadım dedi.
Evet.
Faber ne demek istediğini, sözü nereye getirmek istediğini kendisi de bilmiyor diye düşündü. Ses çıkarmamayı kararlaştırdı. Çünkü her sözünün yangına körükle gitmekten başka bir şey olmayacağını anlıyordu.
''Bence hükümet hesabına çalışan bir muhasebeci havanız yok.'' dedi David. ''Şemsiyenizle melon şapkanız nerede?''
Faber gülümsemeye çalıştı. ''Masa başında çalışan biri olamayacak kadar da sportmen bir yapıya sahipsiniz.''
''Bisiklete binerim.'' ''Kazayı atlattığınıza göre çok da cesur olmalısınız.''
''Teşekkürler.''
''Orduluya katılmayacak kadar da yaşlı görünmüyorsunuz.''
Faber ondan yana döndü. ''Ne demek istiyorsunuz David?'' diye sakin sakin sordu.
''İşte geldik.'' dedi David. Faber arabanın ön penceresinden Lucy'ninkine çok benzeyen taş duvarlı, arduvaz çatılı, küçük pencereli bir ev gördü. Bir tepenin üzerindeydi ev. Eğer buna tepe denirse Faber'ın şimdiye dek gördüğü tek tepeydi. Evin çömelmiş gibi bir havası vardı. Buraya ulaşmak için cip bir sıra çam ve köknar ağaçlarının arasından gitti. Faber evin neden ağaçların altına yaptırılmamış olduğunu merak etti. Evin yanında tomurcuğa durmuş bir ak diken ağacı vardı. David arabayı durdurdu. Faber onun tekerlekli sandalyeyi indirip şoför koltuğundan sandalyeye kayışını izledi. Yardım etmeye kalkışsa David'in istemeyeceğini biliyordu. Eve üzerinde kilidi olmayan tahta bir kapıdan girdiler. Onları holde beyazlı siyahlı durmadan kuyruk sallayan ama havlamayan koli cinsi bir köpek karşıladı. Evin planı da tıpkı Lucy'ninki gibiydi ama havası değişikti. Burası çıplak, neşesiz, pek de temiz değildi. David önden mutfağa gitti. Çoban eski moda odunla ısınan bir sobanın başına oturmuş ellerini ısıtmaya çalışıyordu. Ayağa kalktı. ''David Henry, bu Tom McAvity'' dedi. Tom resmi bir tavırla ''Tanıştığımıza sevindim'' dedi. Faber onun elini sıktı. Tom kısa boylu yapılı biriydi. Yüzü tıpkı eski bir valize benziyordu. Başına bez bir şapka geçirmiş, ağzı kapaklı kocaman bir pipo tüttürüyordu. İnsanın elini güçlü bir biçimde sıkıyordu. Avuçları zımpara kağıdı gibi takır takırdı. Kocaman bir burnu vardı. Faber onun ne dediğini anlamakta güçlük çekiyordu. Adam koyu bir İskoç şivesiyle konuşuyordu. Faber, sizin işinize engel olmak istemem dedi. Ben vakit geçirmek için geldim. David sandalyesini masaya yaklaştırdı. Bu sabah fazla bir iş yapacağımızı sanmıyorum Tom dedi. Etrafa şöyle bir bakacağız. Evet, yine de gitmeden önce birer çay içelim. Tom bardaklara koyu çay koydu. Her birine biraz viski ekledi. Sonra hiç konuşmadan içtiler. David sigarasını tüttürüyor, Tom piposundan kısa nefesler çekiyordu. Faber bu iki kişinin bu biçimde sigaralarını, pipolarını tüttürerek, ellerini ısıtarak, hiç konuşmadan uzun uzun oturduklarını anladı. Çayları bitirince hep birlikte dışarı çıkıp cipe bindiler. Faber arkada oturdu. Şimdi David arabayı ağır ağır kullanıyor, köpek Bob yanlarında koşuyordu. David'in bölgeyi çok iyi bildiği belliydi. Cipi bataklığa saplamadan rahatlıkla araba kullanıyordu. Koyunların görünüşü yürekler acısıydı. Tüyleri sırılsıklam olmuş bir halde çukurluklara sığınmışlar ya da çalıların yamaçların girintilerine girmişlerdi. Annelerinin altlarına gizlenmiş olan kuzular bile suskundu. Faber köpeğin birden durduğuna sonra ok gibi fırladığına dikkat etti. Tom da farkındaydı. Bob bir şey buldu dedi. Cip köpeği çeyrek mil geriden izledi. Durduklarında Faber denizin sesini duyuyordu. Adanın kuzey kıyısına yakındılar. Köpek küçük bir hendeğin başında durmuş aşağı bakıyordu. Arabadan inip köpeğin yanına gittiler. Hayvan 6 metre kadar aşağıda yan tarafına yatmış, dik yamaca karşı dengesini güçlükle koruyordu. Ön bacaklarından biri acayip bir biçimde kıvrılmıştı. Tom bastığı yere dikkat ederek aşağı indi. Hayvanın bacağını inceledi. ''Bu akşam koyun eti var.'' diye seslendi. David çifteyi arabadan alıp Tom'a haykırdı. Tom hayvanın ıstırabına son verdi. ''David onu yukarı iple mi çekmek istersin?'' diye sordu. ''Henry gelip bana yardım etmek istemezse iple çekeriz.'' ''Elbette yardım ederim.'' dedi Faber. Tom'un bulunduğu yere indi. Hayvanın birer bacağından tutarak birlikte yamacı tırmandılar. Faber'ın muşambası çok dikenli bir çalılığa takıldı. Neredeyse dengesini yitirecekti. Muşambayı çekip yırtarak çalılıktan kurtardı. Koyunu cipe atıp yola koyuldular. Faber sırılsıklam ıslanmıştı. Muşambanın sırtını boydan boya yırttığının farkındaydı. Bu yüzden ceketi de ıslanmıştı. ''Muşambayı mahvettim.'' dedi. ''Tom yararlı bir iş yüzünden yırtıldı.'' dedi. Çok geçmeden yine Tom'un evindeydiler. Faber muşambayla ıslak ceketini çıkardı. Tom ceketi kuruması için sobanın başına koydu. Sonra sırayla tuvalete gittiler. Tom'un evinde Lucy'ninkinde olduğu gibi modern tesisat yoktu. Tom tekrar çay demledi. ''David bu yıl kaybettiğimiz ilk hayvan.'' dedi. ''Evet.'' ''Bu yaz oraya bir parmaklık yaparız.'' ''Evet.'' Faber havada bir değişiklik sezmişti. 2 ya da 3 saat önceki gibi değildi durum. Yine oturuyorlar, çay içiyorlar, sigaralarını, pipolarını tüttürüyorlardı ama David tedirgindi. Faber onun 2 kez kendisine düşünceli düşünceli baktığını fark etmişti. Sonra hayvanı kesme işini sana bırakıyorum Tom dedi.
Onlar çıkarlarken Tom ayağa kalkmadı ama köpek kapıya kadar geldi. Cipi hareket ettirmezden önce David çifti yerinden alıp tekrar doldurdu. Eve dönerlerken David'in ruh halinde yine bir değişiklik oldu. Gevezeliğe başladı.
Biliyorsunuz ben Spitfire pilotluğu yaptım. Harika uçurtmalardır. Her kanatta 4 tüfek var. Amerikan Browning'leri dakikada 1260 kurşun atarlardı. Almanlar topu yeğlerler elbette. Onların Mi-109S'lerinde yalnızca 2 makineli tüfek vardır. Top daha çok zarar yapar ama bizim Browning'ler daha hızlı ve isabetlidirler.
Faber kibarca öyle mi dedi.
Daha sonra Hurricane'lere top koydular ama İngiltere Savaşı'nı Spitfire'lar kazandı.
Faber David'in bu çalımlı konuşmasından sinirlenmeye başlamıştı.
Kaç tane düşman uçağı düşürdünüz diye sordu.
Daha eğitimdeyken bacaklarımı yitirdim.
Faber onun yüzüne gizlice baktı. David'in yüzünden hiçbir şey anlaşılmıyordu. David hayır dedi. Daha bir tek Alman bile öldüremedim.
Bu insanı yanılgıya düşürmeyecek bir işaretti.
Faber birden dikkat kesildi. David'in ne keşfettiğini ya da bildiğini kestiremiyordu. Ama adamın ortada bir şeyler döndüğünden kuşkulandığı kesindi.
Faber yavaşça dönerek David'e doğru oturdu. Ayağını iki koltuk arasındaki yükseltiye dayayıp sağ elini sol koluna doğru tuttu. David'in şimdi ne gibi bir harekette bulunacağını bekliyordu.
David, uçaklarla ilgilenir misiniz diye sordu.
Hayır, ilgilenmem. Faber'ın sesi soğuktu.
Bu iş ulusal bir eğlence halini aldı. Düşman uçaklarını gözlemek yani. Millet uçak modellerini öğrenmek için kitaplar satın alıyor. Teleskoplarıyla gökyüzünü izlemek için bütün öğleden sonralarını sırt üstü yatarak geçiriyorlar. Belki siz de meraklısınızdır diye düşündüm de.
Neden meraklı olayım?
Efendim?
Benim bu işe merak saracağımı da nereden çıkardınız?
Ah bilmem.
David bir sigara yakmak için cipi durdurdu. Şimdi adanın tam ortasındaydılar. Tom'un eviyle Lucy'ninkinin ortasında beşer millik bir uzaklık vardı. David kibriti attı.
Belki de ceketinizin cebinden düşen resimler yüzünden.
Bunları söylerken yanmış sigarayı Faber'ın yüzüne fırlatıp çifteye uzandı. 26. Kısım. Sid Cripps pencereden bakarken için için küfürler savuruyordu. Çayır Amerikan tanklarıyla doluydu. En azından 80 tane vardı. Evet, bir savaş verdiklerinin farkındaydı elbet ama sorsalardı onlara başka bir tarla, otların böylesine gür, verimli olmadıkları bir yer gösterirdi. Tankların o tırtıl gibi demirleri otlağının en güzel bölümünü artık mahvetmiş olmalıydılar. Çizmelerini giyip dışarı çıktı. Tarlada birkaç Amerikan askeri vardı. Acaba askerler bu ayı gördüler mi diye merak ediyordu. Otlağı evden ayıran parmaklığa geldiğinde durup başını kaşıdı. Burada acayip bir şeyler oluyordu. Tanklar otları çiğnememişti. Hiçbir iz bırakmamışlardı. Ama Amerikan askerleri tırmığa benzer bir şeyle yerde tank izleri açıyorlardı. Sid olup biteni anlamaya çalışırken boğa tankları fark etti. Bir an baktıktan sonra eşindi ve koşmaya başladı. Bir tanka saldıracaktı.
''Koca budala'' dedi Sid, ''kafanı kıracaksın.''
Askerler de boğaya bakıyorlardı. Bu durumu pek gülünç bulmuş gibiydiler. Boğa olanca hızıyla yuvarlana yuvarlana tanka saldırdı. Boynuzları aracın zırhlı yan tarafına gelip deldi. Sid içtenlikle İngiliz tanklarının Amerikalılarınkinden daha sağlam olmasını diledi. Boğa boynuzlarını çekerken kuvvetli tıs diye bir ses duyuldu. Tank patlatılmış bir balon gibi sönüverdi. Amerikalı askerler kendilerini yerlere atmışlar, gülmekten katılıyorlardı. Sid Cripps yine başını kaşıdı. Doğrusu her şey çok acayipti. Percival Godleman parlamento meydanında hızlı hızlı yürüdü. Elinde şemsiyesi vardı. Yağmurluğunun altına koyu renk çizgili bir takım elbise vardı. Siyah ayakkabıları da pırıl pırıl boyalıydı. Daha doğrusu yağmur çıkıncaya kadar. Böylesine titiz giyinmesinin nedeni Churchill'le görüşmeye gitmesiydi. Çünkü değil her gün her yıl bile Churchill'le görüşme fırsatını elde edemezdi. Meslekten bir asker ülkenin silahlı kuvvetlerinin başkomutanını böylesine berbat bir haberi iletmek için giderken sinirli olurdu. Oysa Godleman sinirli değildi. Çünkü seçkin bir tarihçi karşısındakinin tarih görüşü kendisininkinden daha radikal olmadığı sürece ne askerden korkardı ne de siyaset adamlarından. Sinirli değildi ama kaygılıydı Godleman.
Doğu Anglia'da kurulan düzmece 1. Birleşik Devletler ordusu için harcanan emeği, parayı, tasarıları, insan gücünü düşünüyordu. Nehir ağızlarındaki koylarda, limanlarda, yağ varilleri üzerinde yüzen çıtalardan ve çuvallardan yapılmış 400 çıkartma gemisi, özenle yapılmış şişme tanklar, top tüfekler, kamyonlar, kamyonetler, hatta cephanelik havası verilen demir parçaları vardı. Öte yandan bölgeye binlerce Amerikan birliğinin gelişiyle halkın moralinin düştüğü konusunda yöre gazetelerinde çıkan haberlerin de dikkate alınması gerekiyordu. Dover'daki İngiltere'nin en tanınmış mimarı tarafından çizilen, film stüdyolarından çağrılan ustalarca gerçekleştirilen, kontur plaktan ve eski lağım borularından yapılan düzmece yüzer petrol tankını, XX komitesi tarafından akılları çelinen Alman ajanlarının Hamburg'a yolladıkları özenle hazırlanmış sahte mesajları, profesyonel roman yazarları tarafından metinleri, Alman dinleme merkezleri için özellikle hazırlanan bitmez tükenmez telsiz haberlerini düşünmek zorundaydı. Pek çok şey başarılmıştı. Belirtiler de Almanların tuzağa düştüklerini gösteriyordu. Şimdi ise bir tek ajan tarafından Godleman'ın yakalamayı başaramadığı bir ajan yüzünden tehlikeye düşüyordu. Godleman kısa adımlarla Westminster kaldırımını arşınlayıp Great George sokağı 2 numaranın kapısına geldi. Kum torbalarından oluşmuş duvarın yanında duran silahlı nöbetçi, Godleman'ın izin belgesini inceledikten sonra içeri girmesine izin verdi. Godleman holü geçip Churchill'in yeraltı karargahına indi. Bir savaş gemisinde ambara inmek gibi bir şeydi bu. Bombalara karşı 1,5 metre kalınlığında betonarme duvarlarla örülmüş komutanlık merkezinin kapıları çeliktendi. Çatıya eski kalaslardan kirişler atılmıştı. Godleman harita odasına girerken arka taraftaki konferans salonundan ciddi yüzlü bir grup genç çıktı. Biraz sonra bunların peşlerinden gelen yardımcı Godleman'ı gördü. ''Tam zamanda geldiniz efendim dedi, sizi bekliyorlar.'' Godleman küçük rahat toplantı odasına girdi. Yerde halı, duvarda kralın portresi vardı. Elektrikli bir vantilatör havadaki sigara dumanını dağıtıyordu. Churchill antika, yüzeyi cam gibi parlak bir masada oturuyordu. Masanın ortasında yarısı insan, yarısı hayvan, Churchill'in kendi düzmece yeri olan Londra kontrol bölgesinin simgesi olan küçük bir tanrı heykeli duruyordu. Godleman asker selamı vermeme kararını aldı. ''Churchill, oturun profesör.'' dedi. Godleman birden Churchill'in iri yarı biri olmadığını fark etti. Ama sanki iri yarı biriymiş gibi oturuyordu. Omuzları kambur, dirsekleri koltuğunun kenarına dayalı, çenesi eğik, bacakları iki yana açık. Sırtında o ünlü denizci üniforması yerine tıpkı bir avukatınkine benzeyen siyah beyaz çizgili bir elbise giymişti. Benekli mavi bir papyon kravat takmıştı. Kar gibi bembeyaz bir gömlek dikkati çekiyordu. Geniş yapısına, kocaman göbeğine karşın dolma kalemi tutan parmakları ince ve zarifti. Cildi bir bebeğinki gibi pembe pembeydi. Öteki elinde püro vardı. Masanın üstündeki kağıtların yanında da içinde viski olduğu belli bir kadeh duruyordu. Churchill daktiloyla yazılmış bir raporun kenarına durmadan mırıldanarak notlar yazıyordu. Barış zamanının devlet adamı olarak Churchill Godleman için bir felaketti. Yine de adamda büyük, savaşçı bir kabilenin cesur reisinin nitelikleri vardı. Yıllar sonra Churchill alçak gönüllülükle İngiliz aslanı olmadığını söyleyecek, yalnızca kükreme yeteneğinin kendisine verilmiş olduğunu ileri sürecekti. Godleman da bu değerlendirmenin çok yerinde olduğu kanısındaydı. Churchill birden başını kaldırıp, ''Şu Tanrı'nın cezası casusun her şeyi öğrendiğinden hiç kuşku yok sanırım.'' dedi. ''Şimdilik yok efendim.'' ''Sizce kaçtı mı?'' Onu Aberdeen'e kadar izledik. Oradan çalınmış bir tekneyle 2 gün önce ayrıldığı kesin. Kuzey denizindeki randevuya gittiğini sanıyoruz. Yine de fırtına koptuğunda limandan fazla uzaklaşmış olamaz. Denizaltıyla fırtına başlamazdan önce buluşmuş olabilir ama pek ihtimal vermiyorum. Boğulmuş olması daha mümkün. Size daha kesin bir bilgi sağlayamadığımız için üzgünüm. Ben de dedi Churchill. Birden öfkelenmiş gibiydi. Ama Godleman'a değil. Yerinden kalkıp duvardaki saatin yanına gitti. Büyülenmiş gibi saatin üzerindeki Victoria R.I. Çalışma Bakanlığı 1889 yazısına baktı. Sonra Godleman'ın orada olduğunu unutmuş gibi kendi kendine mırıldanarak odada gezinmeye başladı. Godleyman onun söylediklerini açık ve seçik bir biçimde duyuyor, duyduklarına şaşırmaktan kendini alamıyordu. Büyük adam şunları söylüyordu. Bu sırtı hafifçe kambur, şişman, odanın içinde dolaşıp duran herif kendi düşüncelerinin dışında kimsenin varlığının farkında değil. Sanki Churchill kendi yazdığı bir Hollywood senaryosunun aktörlüğünü yapıyordu. Oyun başladığı gibi aniden sona erdi. Eğer Churchill garip bir davranışla bulunduğunun farkında idiyse bile bunu hiç belli etmedi. Oturdu, Godleyman'a bir kağıt uzatarak, ''Bu geçen haftaki Alman savaş düzeni'' dedi. Godleyman okudu. ''Rus cephesi, 122 piyade tümeni, 25 panzer tümeni, 17 karışık tümen. Balkanlar ve İtalya, 37 piyade tümeni, 9 panzer tümeni, 4 karışık tümen. Batı cephesi, 64 piyade tümeni, 12 panzer tümeni, 12 karışık tümen. Almanya, 3 piyade tümeni, 1 panzer tümeni, 4 karışık tümen.'' Churchill konuştu. ''Batıdaki bu 12 panzer tümeninden yalnızca bir tanesi Normandiya sahilinde. Büyük SS tümenleri Das Reich ve Adolf Hitler, Toulouse ve Brüksel'deler ve de harekete geçmek gibi bir belirti de göstermiyorlar. Bu size ne anlatır profesör?'' Godleyman aldatmaca ve oylama planlarımızın başarıya ulaştığını dedi. ''Tamam!'' diye bağırdı Churchill. ''Şaşkın ve kararsızlar. Planlarımızla ilgili en iyi tahminleri de hatalı. Ama yine de...'' Churchill sustu. ''Ama bütün bunlara karşın aykın kurmay başkanı General Walter Battle Smith'in dediğine göre...'' Churchill masadan bir kağıt alıp okumaya başladı. ''Kıyı bölgesinde mevzilenme şansımız, özellikle Almanlar oraya kuvvet yolladıkları takdirde %50-50'dir.'' Churchill prosunu bıraktı. Şimdi sesi daha yumuşak çıkıyordu. ''Çıkartma Haziran'ın 5'inde yapılacak. Belki de 6 ya da 7'sinde. Suların durumu bu tarihlerde uygun. Karar verildi. Asker yığına West Country'de başladı. Konvoylar şu anda bile İngiltere'nin kırsal bölümlerinde ilerlemeye başladılar. Bu iş İngilizce konuşan ülkeler Roma İmparatorluğundan sonra en büyük uygarlık. Bu %50 şansı kazanabilmek için 4 yıldan beri olanca askeri ve endüstriyel gücünü seferber etti. Eğer bu casus elimizden kaçıp giderse bu yüzden 50 şansı da yitiririz.'' Bir an Godleyman'a baktıktan sonra ince zarif solgun eliyle kalemi aldı. ''Bana ihtimallerden söz etmeyin profesör'' dedi. ''Bana Dina Adel'in ölüsünü getirin.'' Sonra önüne bakıp yazmaya başladı. Bir dakika sonra da Percival Godleyman kalkıp odadan sessizce çıktı.